Ayrım 9.
Sayfa 67. Şunu sormak istiyordum. Ciyetimi neydi? Din uğruna işkence çeken bir Aziz'in sonunda kafasını uçurduklarında ayağa kalktığı, başını eline aldığı, sevgiyle öptüğü, onu uzun süre böyle öpe öpe elinde dolaştırdığı yazıyor. Doğru mu bu Aziz Peder? Dipnot: Cetimine'yi Azizlerin yaşamlarını anlatan kutsal bir kitap. Söyleyin saygıdeğer pederler, olabilir mi böyle bir şey? Hayır, doğru değil dedi Zosimadede. Kitaplığa bakan keşişhane papazı, Cetimine'yi de böyle bir şey yoktur. Hangi Aziz için anlatılıyormuş bu diye sordu. Hangisi için olduğunu bilmiyorum. Bu konuda hiçbir bilgim yok. Anlaşılan kandırmışlar beni. Bana anlatılan bu, hem de kim anlattı biliyor musunuz? Benim Diderot üzerine anlattıklarım için bana kızan Bay Pyotr Aleksandrovich Miusov böyle anlattı bana. Böyle bir şey anlatmadım ben size. Zaten hiç konuştuğumuz yok ki anlatmış olayım. Haklısınız, bana anlatmadınız. Ne var ki benim de bulunduğum bir toplulukta anlattınız. 4 yıl oluyor. Bu gülünç öykünüzle inancımı sarstığınız için söz açtım bundan Pyotr Aleksandrovich. Farkında değilsiniz, bilemiyordunuz. İnancım sarsılmış döndüm eve. O gün bugündür de gittikçe daha çok sarsılıyor. Evet Pyotr Aleksandrovich, uçuruma yuvarlanmam sizin yüzünüzden oldu. Diderot konusu gibi önemsiz de değil bu efendim. Fyodor Pavlovich iyice heyecanlanmış, coşmuştu ya, odadakiler onun gene yapmacığa başladığının farkındaydılar. Ama öyle olmasına karşın pek canı sıkılmıştı Miusov'un. Ne saçma, söylediklerinizin hepsi saçma diye mırıldandı. Gerçekten de bir zamanlar böyle bir şey anlatmış olabilirim ama size değil, bana da birisi anlattı. Paris'te bir Fransızdan duydum. Sözde sabah ayinlerinde Cetimine'den bu bölümü okuyorlarmış bizde. Bunu söyleyen Rusya ile ilgili bütün istatistikleri incelemiş, bilgin bir kimseydi. Cetimine'yi okumadım, okumayacağım da. Yemek masasında türlü türlü gevezelikler edilir. Yemekteydik bunu anlattığımda. Fyodor Pavlovich diretiyordu. Evet, yemekteydiniz, yemek yiyordunuz. Öte yandan ben inancımı yitiriyordum. Miusov, sizin inancınız umurumda değil benim diye bağırdı. Ama tuttu kendini, karşısındakini küçümser bir tavırla ekledi. Dokunduğunuz her şeyi berbat ediyorsunuz. Zosimadede birden ayağa kalktı. Konuklarına dönerek, sizi birkaç dakika yalnız bırakacağım için bağışlayın beni baylar dedi. Sizden önce gelenler beni bekliyorlar. Sonra neşeli bir tavırla Fyodor Pavlovich'e döndü. Siz gene de yalan söylemeyin. Dışarı çıktı. Alyosha ile rahip adayı merdivenlerden inmesine yardım etmek için koştular. Alyosha heyecandan tıkanacak gibi oluyordu. Dışarı çıktığına sevinmişti. Zosima dedenin gücenmemesi, neşeli olması da ayrıca sevindiriyordu onu. Zosima dede kendisini bekleyenleri kutsamak için taraçaya doğru yürüdü. Ama Fyodor Pavlovich odanın kapısında durdurdu onu. Duygulu bir sesle, ''Kutsal adam'' diye seslendi. ''İzin verin, bir kez daha öpeyim elinizi.'' ''Hayır, sizinle konuşabilir de, yaşanır da, kim ne derse desin. Benim hep böyle yalan söylediğimi, soytarılık yaptığımı sanıyorsunuz değil mi? Şunu bilesiniz ki sizi denemek için şakadan soytarılık yapıyorum deminden beri. Sizinle yaşanılabilir mi diye anlamaya çalışıyordum.'' Onurunuzun yanında benim gönülsüzlüğümün yeri var mı? Onu öğrenmek istiyordum. Size bir takdirname veriyorum. Yaşanabilir yanınızda. Artık susuyorum, bir daha ağzımı açmayacağım. Koltuğuma oturup susuyorum. Şimdi konuşma sırası sizde Pyotr Aleksandrovich. En değerli kişi olarak siz kaldınız. 10 dakika için. 3. İnanan köylü kadınlar. Aşağıda keşişhanenin duvarının dışına yapılmış ahşap taraçanın önünde bu kez hep kadınlar, 20 kadar köylü kadın vardı, toplanmıştı. Zosima dedenin gelmek üzere olduğu haber verilmişti onlara, toplanmış bekliyorlardı. Dedeyi kibar ziyaretçilere ayrılan yerde bekleyen ana kız Hohlakovlar da çıkmışlardı taraçaya. Bayan Hohlakova daima zevkli giyinen, henüz oldukça genç, güzel, zengin bir kadındı. Yüzü biraz solgun, simsiyah gözleri ışıl ışıldı. 33 yaşından fazla değildi. Oysa dul kalalı 5 yıl oluyordu. 14 yaşındaki kızının bacaklarında felç vardı. Kızcağız 6 aydır yürüyemiyordu. Tekerlekli uzun bir koltukla gezdiriyorlardı onu. Çok sevimli küçük bir yüzü vardı. Hastalıktan süzülmüştü ama neşeli görünüyordu. Uzun kirpikli, iri siyah gözlerinde afacan bir ışıltı vardı. Annesi onu Avrupa'ya götürmek için daha sonbahardan hazırlığa başlamıştı ya, yazın çiftlikte yapılması gereken bazı işler için gidememişlerdi. Bir haftadan beri kentimizdeydiler. Dua etmekten çok iş için gelmişlerdi, gene de 3 gün önce bir kez daha dedeyi ziyaret etmişlerdi. Zosima dedenin kimseyle görüşemeyeceğini bildikleri halde şimdi bir kez daha gelmişler, yüce şifa vereni bir kez daha görebilmek mutluluğuna erişmek için yalvarıp yakarmışlardı. Zosima dedenin gelmesini beklerken Bayan Hohlakova kızının koltuğunun yanına konmuş bir sandalyede oturuyor. Hemen yanında da uzak, tanınmamış bir manastırdan yaşlı bir rahip ayakta duruyordu. O da Zosima dedenin kendisini kutsamasını istiyordu. Ama taraçaya çıkan dede önce köylü kadınlarına yöneldi. Kadınlar pek alçak olan taraçanın 3 basamaklı merdiveninin dibinde toplandı. Zosima dede en üst basamakta durdu, ayinlerde kullanılan örtüyü omuzlarına aldı, köylü kadınları kutsamaya başladı. Bir havaleliği 2 kolundan tutup yanına getirdiler. Hasta kadın Zosima dedeyi görür görmez birden doğum sancısı çekiyormuş gibi ince bir sesle bağırmaya, kıvranmaya başladı. Zosima dede omzundaki örtünün ucunu kadının başına koydu, kısa bir dua okudu. Hasta o anda kesti sesini, sakinleşti. Şimdi var mıdır bilmiyorum. Çocukluğumda köylerde, manastırlarda bu havalelileri sık sık görür duyardım. Sabah hainlerine getirirlerdi onları, ciyak ciyak bağırır, kurt gibi olurlar, kilisenin içini çınlatırlardı. Ama ne zaman ki kutsal eşyalar ortaya çıkarılırdı, cin çarpmışlıkları hemen kayıplara karışırdı, bir zaman için sakinleşirdi hastalar. Çocukken çok şaşardım bunlara. Ne var ki o zamanlar bazı toprak sahiplerinden, özellikle kentli öğretmenlerimden ısrarlı sorularıma, bütün bunların hep yapmacık oldukları, işten kaçmak için böyle numara yaptıkları yanıtını alıyordum. Sert davranılırsa kökünün kesileceğini söylüyorlardı. Ama sonraları uzman doktorlardan büyük bir şaşkınlıkla öğrendim ki bunda yapmacık falan yoktur, ürkünç bir kadın hastalığıdır bu. Hem de köylü kadınlarımızın ağır yaşama koşullarına tanıklık eden, bütünüyle ilkel usullerle yapılan yanlış güç doğumlardan hemen sonra kadınların bünyelerinin dayanamayacağı işleri görmelerinin neden olduğu bir kadın hastalığı. Bu hastalığın daha başka nedenleri de varmış. Kadının sürekli üzüntü dolu bir yaşantısı olması, yediği sopalar ve benzeri. Bazı kadınların bünyeleri dayanamıyormuş bunlara. Bana yapmacık, hatta belki de din adamlarınca hazırlanan bir dalavere olduğu söylenen cin çarpmış, debelenen kadınların kutsal eşyaların yanına gelir gelmez garip bir biçimde iyileşivermeleri olayında yapmacık bir yan yoktu demek. Onu kutsal eşyalara götüren köylü kadınlar da, en önemlisi hastanın kendisi de, kadıncağızın içine girmiş kötü ruhun kutsal eşyaların yanına giderse, onlar önünde yere diz çökerse dayanamayıp kaçacağına inanıyorlardı. Sinirleri bozuk, ruhsal bakımdan da hasta kadının kutsal eşyaların önünde yere kapandığında tüm bedeninin sarsılması, gerçekleşeceğine inanılan mucizenin olmasını beklemekten ileri geliyordu. Bir an içinde olsa mucize gerçekleşiyordu. Zosima dede örtünün ucunu hastanın başına koyduğu anda da aynı mucize olmuştu şimdi. Köylü kadınların çoğu olayın etkisiyle duygulanmış, heyecanlanmış, ağlıyorlardı. Bazıları dedenin hiç değilse giysisinin eteğini öpebilmek için kalabalıkta yanına yaklaşmaya çalışıyor, diğerleri oldukları yerde bir takım dualar okuyorlardı. Zosima dede hepsini kutsuyor, onlarla konuşuyordu. Havaleliği tanıyordu. Manastırdan en çok 6 verst uzaktaki bir köyden getiriyorlardı onu. Daha önce de birkaç kez getirmişlerdi. Zosima dede yüzü güneşte yanmaktan artık kararmış, bir deri bir kemik, bitkin, yaşlı sayılamayacak bir kadını göstererek "O uzaktan geliyor," dedi. Kadın yere diz çökmüş, gözlerini kırpmadan Zosima dedeye bakıyordu. Bakışında tutkuya benzer bir şey vardı. Elini yanağına dayamış, başını yavaşça iki yana sallayarak çabuk çabuk konuşmaya başladı. "Uzaktan geliyorum babacığım, uzaktan. Buradan 300 verst öteden. Çok uzaktan geliyorum pederim." İlahi okuyormuş gibi konuşuyordu. "Halkımızın sessiz, sabır dolu bir kederi vardır. Bu keder kabuğuna çekilir, susar. Ama birden patlak veren kederler de vardır. Böyleleri önce gözyaşlarıyla boşalır, sonra dua, ilahilerle dile getirilir. Özellikle kadınlarda görülür bu tür keder. Ama sessiz, kederden daha bir hafif değildir. Okunan dualar, ilahiler kederi iyice arttırır, yüreği parçalar. Böyle bir keder avunma da kabul etmez, çaresizliği onun besinidir. Yarayı sürekli deşmek için okunur bu ilahiler." Zosima dede merakla ona bakarak, "Kentlisiniz galiba," diye sordu. "Kentli ispederim, kentli. Köyden geldik ya, kentli sayılırız. Kentte oturuyoruz çünkü. Seni görmeye geldim buraya peder. Çok şeyler işittik senin için babacığım, çok şeyler. Küçücük yavrumu toprağa verdikten sonra Tanrı'ya yakarmak için yollara düştüm. 3 manastıra gittim. Oraya da bir uğra Nastasyuşya dediler. Yani size pederim, size. Geldim, dün gece ayindeydim, bugün de sizin yanınızda. Derdin nedir?" "Yavrum için pederim, yavrucuğum için ağlıyorum. 3 yaşındaydı, hatta 3 yaşına 2 ayı vardı daha. İçim yanıyor peder, içim kan ağlıyor. Son çocuğumuzdu. Nikituşka ile 4 çocuğumuz oldu. Yaşamıyor çocuklarımız, anam babam, yaşamıyor. Ondan önceki 3 çocuğumuzu da toprağa verdik. Onlara pek acımamıştım ama bu sonuncuyu bir türlü unutamıyorum. Şimdi de karşımda duruyor sanki, gitmiyor. Ruhumu yaktı, kül etti. İç çamaşırlarına, mintancığına, minnacık çizmelerine bakmıyor muyum? Aklımı yitirecek gibi oluyorum, başlıyorum sesli sesli ağlamaya. Ondan arda kalan her şeyi önüme seriyor, onlara bakıp bakıp ağlıyorum. Nikituşka'ya, yani kocama şöyle dedim. Efendi, izin ver de manastırları ziyaret edeyim bir. Arabacıdır kocam, yoksul sayılmayız, arabamız, atlarımız var. Ama ne yapalım artık bütün bunları? Nikituşkam da benim arkamdan içmeye başlamıştır şimdi. Eskiden de içerdi zaten. Gözümü ayırınca hemen gevşerdi. Şimdi ona da baktığım yok. Evden çıkalı 3 ay oluyor. Her şeyi unuttum. Unuttum, anımsamak da istemiyorum. Ne yapayım kocamı? İşim yok onunla artık. Hiç kimseyle yok işim. Evim, malım, mülküm, hiçbir şey yok artık gözümde. Zosima dedi, "Bak ne anlatacağım ana," dedi. "Çok eskiden günün birinde yüce bir aziz kilisede tıpkı senin gibi ağlayıp sızlayan bir kadın görmüş. Seninki gibi onun da tek evladını Tanrı göklere çağırmış, onun için gözyaşı dökermiş. Git," demiş ona aziz. "Bu yavruların Tanrı katında ne denli sevildiğini biliyor musun sen? Göklerde onlar kadar gözü pek yaratık yoktur. Tanrı'ya, ya Rab, can verdin bize, daha yaşamaya başlamadan çektin aldın onu elimizden," derler. Bunu öylesine soylu bir yüreklilikle söylüyorlar ki, Tanrı melek rütbesi veriyor onlara. İşte bunun için sevinmelisin kadın. Yavrun şimdi Tanrı katında, meleklerin arasında. O zaman Yüce Aziz ağlayan kadına böyle söylemişti işte. Kutsal, ermiş bir insandı, kadına yalan söylemiş olamaz. Bunun için sen de şunu aklından çıkarmamalısın ki, ana, yavrun şimdi Tanrı'nın tahtı önünde gülüp oynuyor. Belki de senin için yaratana dua ediyordur. İnan buna. Öyleyse sen de ağlama, sevin." Kadın elini yanağına dayamış önüne bakıyordu. Derinden bir iç çekti. Aynı şeyi söyleyerek Nikituşka da avutmaya çalıştı beni. Aptal derdi, ne diye ağlıyorsun? Yavrumuz şimdi Tanrı katında meleklerle birlikte şarkı söylüyor, oynuyordur. Bana böyle söylüyordu ya, kendisi de ağlıyordu. Benim gibi o da ağlıyordu. Biliyorum Nikituşka diyordum, biliyorum. Tanrı'nın yanında o başka nerede olabilir? Ama bizim yanımızda değil artık Nikituşka. Eskiden şuracıkta oturduğu gibi oturmuyor artık. Bir kere, yalnızca bir kerecik görebilsem onu, bakabilsem yüzüne. Gitmezdim yanına, konuşmazdım da onunla. Köşede saklanır, bir dakika bakardım, avluda oynayışını seyreder, arada bir o tatlı sesiyle "Anneciğim neredesin?" diye bağırdığını duyardım. Odada tıpış tıpış yürürken o küçük ayaklarının çıkardığı sesi bir kerecik, yalnızca bir kerecik daha duysam o tık tık sesini. Hiç çıkmıyor aklımdan. İkide bir çığlık atarak, kahkahalarla gülerek koşar, boynuma atılırdı. Bir kez daha duysam koşarken ayacıklarının çıkardığı o sesi hemen tanırdım. Hayır pederim, yok artık yavrum, yok. Sesini bir daha hiç işitemeyeceğim. Bakın, kemeri burada ama kendisi yok. Bir daha hiç göremeyeceğim onu, sesini de duyamayacağım. Koynundan oğlunun sırmalı kemerini çıkardı, kemere bakar bakmaz birden yaş boşalan gözlerine yumruklarını bastırarak sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Zosima dede, dünya kuruldu kurulalı böyledir bu dedi. Raşil çocukları için gözyaşı döküyor, avunamıyor çünkü yok artık onlar. Siz anaların yazgısıdır bu. Sen de avunma, avunmaman da gerek, durmadan ağla. Yalnız her ağlayışında yavrunun Tanrı katında meleklerle olduğunu, oradan sana baktığını, seni görüp gözyaşı döktüğün için sevindiğini, onları Tanrı'ya gösterdiğini de hiç unutma. Daha uzun süre bir ana olarak ağlayacaksın ama sonunda bir huzur verecek sana bu ağlama. Acı gözyaşların yüreğini temizleyecek, günahlardan arıtacak seni. Evladının ruhu için dua edeceğim. Adı neydi? Alexey efendim. Güzel bir adı varmış. Kutsal Alexey'in adını mı vermiştin ona? Evet efendim, evet. Kutsal Alexey'in adını vermiştim. Ne kutsal bir insandı. Dua edeceğim ana. Senin büyük üzüntün için de, kocanın sağlığı için de dua edeceğim. Onu bırakman iyi olmadı işte, günah işledin. Kocanın yanına dön, hizmetini gör. Yavrun yukarıdan bakar da babasını bırakıp gittiğini görürse üzülür. Niçin bozuyorsun mutluluğunu? Yaşıyor oğlun, yaşıyor. Ruh ölmez çünkü. Evde yok ama ruhu aranızda, evinizde. Sen evinden nefret etmeye başladığını söylüyorsan o nasıl gelsin eve? İkinizi, annesiyle babasını evde bulamayacaksan için gelsin? Bak şimdi görünüyor sana, acı çekiyorsun. Ama evine dönersen güzel düşler gönderecek sana oradan. Onu görünce acı çekmeyeceksin, için bir hoş olacak. Kocanın yanına dön kadın, hemen bugün dön. Beriki, döneceğim pederim, döneceğim dedi. Söylediklerini yapacağım. Yüreğimde ne var ne yok hepsini döktüm dışarı. Nikituşka, Nikituşkacım, bekliyorsun beni canım, bekliyorsun değil mi? Ama Zosima dede dinlemiyordu onu artık. Yolcu gibi değil de kentli gibi giyinmiş, yaşlı bir kadına dönmüştü. Bir derdi olduğu, bir şeyler anlatmak için geldiği gözlerinden belliydi. Bir çavuşun dul karısı olarak tanıttı kendini. Yakın yerden, bizim kentten geldiğini söyledi. Sevgili oğlu Vasenka bir yerde polis memuruymuş, Sibirya'ya, Irkutsk'a gitmiş. İki mektup almış, sonra arkası kesilmiş mektupların. Neredeyse bir yıldan beri haber alamıyormuş. Sağa sola başvurmuş, doğrusu nereden sorması gerektiğini de bilemiyormuş. Yalnız geçen gün Stepanida Ilyinishna Bedriagina varlıklı bir tüccar karısıdır. Prohorovna dedi bana, oğlunun adını bir kağıda yaz, kiliseye götür, ölü duası okusunlar onun için. Oğlunun ruhu özlem ateşiyle yanmaya başlar, o zaman yazar sana. Bunu deneyenlerin çok olduğunu, böyle yapanların hepsinin mektup aldıklarını söylüyor Stepanida Ilyinishna. Ama benim pek umudum yok. Yol gösterenimiz, doğru mudur bu, doğru değil midir? Öyle yapsan bir yararı olur mu? Aklına bile getirme bunu. Böyle bir şeyi sormak bile ayıp. Canlı bir insan için hem de anasının ölü duası okutması olacak iş mi? Büyük günahtır bu. Büyücülük kadar günahtır. Bilmediğiniz için bağışlanabilirsiniz ancak. İyisi mi oğlunun sağlığı için de, bu kötü düşüncelerini bağışlaması için de koruyucu, şefkatli Meryem anamıza yalvar. Sana şunu söyleyeceğim Prohorovna. Oğlun yakın bir zamanda ya kendisi gelecek ya da mektup yollayacak. Bunu böylece bilesin. Hadi git şimdi, gönlün rahat olsun. Söylüyorum sana, oğlun yaşıyor. Sevgili pederimiz, Tanrı razı olsun senden, veli nimetimizsin. Bizim günahlarımızın bağışlanması için. Ama Zosima dede kalabalık arasında kendine yönelmiş, bitkin, ateş ateş bir çift göz görmüştü. Genç ama görünüşü veremli bir kadındı bu. Sessizce bakıyordu, gözleri bir şey için yalvarıyordu ama yaklaşmaya korkuyordu sanki. Neyin var yavrum? Kadın alçak sesle yavaş yavaş konuşarak, ruhuma huzur ver babacığım dedi. Yere diz çöküp Zosima dedenin ayaklarına kapandı. Günah işledim pederim, korkuyorum. Zosima dede merdivenin en alt basamağına oturdu. Kadın ayağa kalkmadan yanına gitti. Titreyerek alçak sesle, 3 yıldan beri dulum dedi. Evliyken çok kötüydü durumum. Kocam yaşlıydı, öldüresiye döverdi beni. Hastalanmıştı. Ona bakarak şöyle geçiriyordum içimden. İyileşir de gene ayağa kalkarsa ne olacak? İşte ilk kez o zaman geldi aklıma o düşünce. Dur dedi Zosima dede. Kulağını kadının ağzına iyice yaklaştırdı. Kadın fısıltıyla anlatmayı sürdürdü. Söyledikleri duyulmuyordu. Anlatması kısa sürdü. Zosima dede, 3 yıl mı diye sordu. Evet, 3 yıl. Önceleri düşünmüyordum hiç ama şimdi hastalanmaya başladım. Keder perişan ediyor beni. Uzaktan mı geldin? 500 verst öteden. Günah çıkarırken söyledin mi? Söyledim, hem de 2 kez. Kutsal ekmekle şarap verdiler mi? Verdiler. Korkuyorum, ölmekten korkuyorum. Hiçbir şeyden korkma. Hiçbir zaman ne kork ne de kederlen. Yalnız içindeki pişmanlık eksilmesin. Tanrı her şeyi bağışlar.